Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun bizi tekrar buluşturdu. Muhterem dinleyicilerim, Ali İmran suresindeki seyahatimiz, Allah'ın ayetleri üzerindeki tefekkürümüz, tahlilimiz, onun kitabının öğrencisi olmaklığımız devam ediyor. Bugün sizlerle inşallah 48 ve 49. ayetlerini okuyup anlamaya çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta okuduğumuz 47. ayet-i kerimede Allah-u Teala Meryem validemize mucize bir erkek evladının olacağını haber vermiş, müjdelemiş. Hazreti Meryem de bu müjde karşısında şaşkınlığını gizleyememiş. Bana bir erkek eli dokunmamışken, değmemişken nasıl çocuğum olabilir diyerek bu düşüncesini, safiyetini, samimiyetini dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz üzere Allah'ın bu dünyada kurduğu bir sistem, sünnetullah var. Rabbimiz hadiseleri, olacak olayları hep sebepler zincirine bağlamış, belli sebeplerle belli sonuçlar, belli neticeler ortaya çıkmış. Ve biz de bir müddet sonra o neticeleri gördüğümüzde o sebepleri tahmin eder, o sebepleri gördüğümüzde de o sonuçların çıkacağını yine kestiririz. Fakat Rabbimiz her türlü imkana sahip olduğunu, her şeyin kendi kudreti dahilinde bulunduğunu göstermek için zaman zaman sebeplerden bağımsız neticeler veya neticeleri koyup sebepleri olmayan tersi şekilde de yine sebepler var ama neticenin gerçekleşmediği haller yaratmış ve bu manada bizi kendi kudretinin, ilminin, hikmetinin, sanatının yüceliğine şahit kılmıştır. İşte Hazreti Adem hiçbir sebebe bağlı olmaksızın bir anne sülbünde, bir baba vasıtası bulunmaksızın dünyaya gelmiş bir neticedir. Ama onu da Allah dileseydi, hiçbir varlık yokken sadece ol demek suretiyle toprağa, suya bağlı olmaksızın, çamur şekline bağlı olmaksızın yaratabilirdi. Fakat insan aklına indirgemek, belki toprağın insan bünyesindeki, insan fiziğinde, kimyasındaki etkisini ortaya koymak için böyle bir sebep yaratmıştı. İşte onun neslinden gelen insanlar, anne ve babanın bir vasıta, bir vesile, bir sebep oluşuyla bir silsile halinde dünyaya gelmişlerdir. Fakat Rabbimiz bu kudretini, bu sanatını sanki tabii bir şeymiş gibi alelade gören, basite indirgeyen insanları ikaz sadedinde bazen tıpkı Hazreti İsa'da olduğu gibi sadece anneden de bir çocuk dünyaya getirtebilir. İşte Allah'ın kurduğu bu düzen, sünnetullah, zaman zaman farklılaşarak Allah'ın yine muradı neticesinde, onun izni sayesinde mucizeler ortaya konmuştur. Bu mucizeler neticesinde de peygamberlerin Allah tarafından memur farklı insanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Hazreti Meryem annesi tarafından adanmış, mescide bırakılmış, mabede bırakılmış. O da kendini hizmetle, ibadetle bütün hayatını geçirecek şekilde şartlanmışken Allah bambaşka bir şey murad etmiş, onun hiç düşünmediği, hiç hazırlanmadığı bir hususta kendisini seçmişti. O tertemiz, saf, genç kız Allah tarafından büyük bir mucizeye vasıta kılındı ve Rabbimiz kendisine o mucize evlat hakkında daha dünyaya gelmeden, doğmadan önce bir takım bilgiler verdi. Önce kendi kudretini Hazreti Meryem'e ifade ederek Allah dilediğini böyle yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir buyurdu. Ardından Hazreti İsa'nın vasıflarını onun annesine anlattı. Bu durumda ayrı bir mucize, Hazreti Meryem daha evladı dünyaya gelmeden, belki daha hamile olmadan o evladının hangi vasıflara sahip olacağını, insanlara nasıl hitap edeceğini, neleri öğreteceğini, nasıl bir peygamber olduğunu Allah tarafından verilen vahiy sayesinde öğrenmiş oldu. Şimdi Hazreti İsa'ya Allah-u Teala'nın onun annesine, Hazreti Meryem'e takdim ediş şeklini anlatan ayet-i kerimelere geçiyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve yuallimuhu l-kitabe vel-hikmete vel-tevrate vel-incil ve rasulen ila beni İsraile enni kad ci'tüküm bi ayetim min rabbiküm enni ahluku leküm min attini ki hey'eti tayr فَاَنْفُغُ ف۪يهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Allah, İsa'ya okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderecek. O da onlara şöyle diyecek: Şüphesiz ben size Rabbinizden büyük bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş suretinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle gerçek kuş olacak. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalarını iyileştireceğim. Yine Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde ne yiyip neleri biriktirdiğinizi size bir bir haber vereceğim. Eğer inanmak isterseniz bunda sizin için kesin bir delil vardır. Muhterem dinleyicilerim, görüldüğü üzere Rabbimiz Hazreti İsa'ya salih bir insan, müstesna bir peygamber olarak hangi nimetleri, hangi mucizeleri ikram edeceğini bir bir saymış ve bunları da Hazreti Meryem'e Hazreti İsa daha dünyaya gelmeden haber vermiştir. Aslında Hazreti İsa daha dünyaya gelmeden, belki hamile olmadan annesi, bunların haber verilmesi gayiptan, gelecekten, bilinmeyen bir alemden haber vermeyi gösterir. Demek ki Rabbimiz dilediği kullarına, dilediği şartlarda bazı hadiseleri daha vuku bulmadan, gerçekleşmeden önce bu şekilde bildirebilir. Bu da Allah'ın yine kudretini, sanatını gösterir. Buradaki konuşma veya Hazreti Meryem'in Cenab-ı Hak'tan bunları öğrenmesi ne şekilde vuku bulmuştur? Kendisine daha önceki misallerde olduğu gibi Cebrail aleyhisselam veya diğer melekler mi gelmiştir? Cenab-ı Hak kalbine ilham mı etmiştir? Ona rüyasında mı bildirmiştir? Bilemiyoruz. Fakat Rabbimiz Hazreti Meryem'e
Hazreti İsa'nın vasıfları hakkında, mucizeleri, özellikleri hakkında bu bilgileri daha gerçekleşmeden, vuku bulmadan öğretmiştir, haber vermiştir. Rabbimizin o büyük nebiye, büyük peygamber Hazreti İsa aleyhisselama kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğreteceği bildirilmiştir. 48. ayet-i kerimede. Demek ki ilimlerin kaynağı Allah'tır. Allah bir kulunu çeşitli ilimlerle mücehhez kılmak istediğinde kendi kanıtından vehbi bir şekilde ona ilimler lütfeder. Bu şahıs ümmi bile olsa, annesinden doğduğu gibi olup okuma yazma bilmese bile pek çok ilme muttali olabilir. Bu da Allah'ın başka bir kudretidir. Rabbimizin bu ayette geçen ve yuallimuhu şeklindeki ifadede de beyan buyurulduğu üzere muallimlik, öğreticilik vasfı vardır. Rabbimiz Er-Rahman suresinde de allemel Kur'an buyurarak Kur'an'ı öğreten kimse olarak kendisini bir muallim şeklinde bizim anlayacağımız tarzda tavsif etmiştir, vasıflandırmıştır. O halde gerçek ilmin kaynağı Allah'tır. İnsanların bilgi adına, ilim adına bildiği ne varsa Allah'tan gelmiştir. Ve bütün insanların ilmi bir araya getirilse, toplansa Allah'ın ilminin belki milyarlarda biri olur. Hadis-i şerifte geçtiği üzere Hızır'la Musa aleyhisselam bir gemide seyahat ederken geminin güvertesine bir kuş konmuş, gagasında da o okyanustan, denizden ufacık bir damla kalmış. Onun yaptığı fevkalade işlere, garip, tuhaf, anlaşılmaz hallere bakarak Hazreti Musa hayretten hayrete düşerken Hızır, "Ey Musa, senin ilmin, benim ilmim ve bütün insanların ilmi Allah'ın ilmine kıyasla şu okyanustan bu kuşun gagasına damlayan, gagasında kalan birkaç damla gibidir. Bu kadar kırıntı kabilendendir. O halde insanların sahip olduğu kısıtlı bilgilerle övünmesi, kibirlenmesi aslında kendisinin ne kadar zayıf, çaresiz, aciz ve cahil olduğunu gösterir. Allah'ı tanıyan, onun sanatını, kudretini, onun varlıklar üzerindeki fevkalade düzenini, nizamını gören insanlar, kendi acziyetlerini, zaaflarını, cehaletlerini ve kusurlarını itiraf ederler. Gerçek alimler Allah'ı hakkıyla bilir, onun büyüklüğü, azameti karşısında büyük bir tevazu ile secde eder, boyun büker ve ona teslim olur. Zaten bu surenin başında da Rabbimiz gerçek, hakiki ilim sahipleriyle kalbinde bir zeyg-ı, pürüz, kayma, bozukluk olan alimlerin farkını ortaya koymuştu. İşte baştan sona aslında Hazreti İsa ile ilgili verilen bilgiler de surede bize gayb olan, daha önce yaşanmış, olmuş, bitmiş hadiseler de anlatılırken hep bu tema, bu ana konu işlenmektedir. O halde gerek Hazreti İsa'yı, gerek Hazreti Musa'yı peygamber olarak kabul edenler, Allah'ın onları ne şekilde yarattığını, onların hangi hüviyette olduğunu çok iyi bildikleri gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bilgileri de çok iyi bilirler, bilmelidirler. Çünkü gerek Hazreti Musa gerek Hazreti İsa kendilerinden sonra gelecek son nebinin vasıflarını anlatmış ve kendi ümmetlerinden hayattayken o nebiye iman etmelerini emretmiştir. O halde bugün samimi olarak ben Hazreti Musa'nın peygamberliğine ve Allah'tan getirdiklerine inanıyorum diyen kimseler de ben Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul ediyorum, onun getirdiği bütün vahiylere inanıyorum, onun getirdiği kitaba inanıyorum diyen kimseler de bu iki kitabın özü ve en doğru şekli olan Kur'an-ı Kerim'i de tasdik etmek zorundadırlar. Bu imanlarındaki sadakatinin, samimiyetlerinin göstergesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem Tevrat'ın hem de İncil'in özünü muhafaza etmiş, onlara insan eliyle yapılan bütün tahrifatı, değiştirmeleri, bozmaları bertaraf ederek yepyeni, tertemiz bir tevhid inancı, nübüvvet inancı koymuştur. O halde Allah'a giden yol, Peygamber Efendimiz'den ve onun son kitabı olan, son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'den geçer. Hazreti İsa'yı bütün faziletleriyle, üstünlükleriyle görüp tanımak da ancak Kur'an-ı Kerim ile mümkündür. Gerek Hazreti İsa, gerekse diğer peygamberler hakkında atılan her türlü iftirayı bertaraf etmek de yine Kur'an-ı Kerim ile mümkündür. İşte Hazreti İsa'nın ilim kaynağı, ilk muallimi, kendisini talimden, terbiyeden geçiren en büyük üstadı Cenab-ı Hak Rabbül Alemin'dir. O, kitabı öğrettiği gibi hikmeti öğretmiş, Tevrat ve İncil'i yine ona talim ederek onu yetiştirmiştir. O halde Allah'ın yetiştirdiği bu insanda bir kusur bulmak mümkün olmadığı gibi onu gereğinden fazla yücelterek uluhiyet makamına getirmek de yine başlı başına büyük bir kusur teşkil edecektir. Bu yüzden Ali İmran suresi dönüp dolaşıp Hazreti İsa'yı, onun özelliklerini, onun faziletlerini anlattığı gibi ona atılan iftiraları da red sadedinde ayetlerle doludur. Muhterem dinleyicilerim, inşallah önümüzdeki hafta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada da Hazreti İsa'nın İsrailoğullarına, Yahudilere kendisinin peygamberliğini ilan ederken saydığı mucizeler üzerinde biraz daha geniş bir şekilde duracağız. Geçtiğimiz hafta başladığımız bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı esnasında muhtelif yerlerde hutbeler irade etmiş, ashab-ı kiramı sık sık en önemli hususlarda ikaz ederek adeta vasiyetini ilan etmiştir. Hatırlayacağınız üzere bayramın birinci günü, yani Mina'da bulunduğu esnada Peygamber Efendimiz bir hutbe yine irad etmiş. Orada zamanın Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle devam edip gittiğini, bir yılda 12 ay bulunduğunu, bu 12 ayın 4'ünün haram aylar olduğunu söylemişti. Bu haram ayların 3'ünün, yani Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayının haç ayları olarak bilinen peş peşe gelen aylar olduğu, bir de Cemaziyel Ahir ile Şaban ayı arasındaki Recep ayının 4. haram ay olduğunu bildirmişti. Bu haram aylar kendilerine hürmet edilen, bu hürmet sebebiyle her türlü kavganın, dövüşün, savaşın, ihtilafın bittiği, insanların rahat rahat ibadet yaptığı, hacca ve umreye geldiği dönemlerdir. Cahiliye döneminde, daha Peygamber Efendimiz'e vazife verilmeden önce de Araplar ne kadar kan davalı olurlarsa olsunlar bu aylara hürmet eder, adeta attıkları oku havada bırakarak bu haram aylar bitiminde tekrar kaldıkları yerden tartışmalarına, savaşlarına devam ederlerdi. İşte Peygamberimiz daha yeni cahiliyeden kurtulmaya çalışan o büyük topluluğa, 120 bin civarındaki sahabesine bu ayları hatırlatıyor ve içinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır diye soruyor. Ashab-ı kiram edeben Peygamberimizin sorduğu sorulara kendileri çok iyi bilseler de acaba farklı bir şey mi söyleyecekler diyerek Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verirlerdi. Yine böyle oldu. Ebu Bekre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz etrafındaki insanlara içinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır diye sordu. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sustu. Ashab-ı kiram Peygamberimizin bu derin sükutundan sonra o aya başka bir ay adı vereceğini, o ayın adını değiştireceğini düşünmüşlerdi. Peygamberimiz bu ay Zilhicce ayı değil mi diye sordu. Bunun üzerine hep bir ağızdan evet dediler. Mekke yakınlarındaki Mina'da Peygamberimiz ashabına yine soru cevap şeklinde onlara meselenin ehemmiyetini vurgulamak için farklı bir tarzda zihinlerine anlatacağı, vurgulayacağı hususu kazımak için ikinci bir soru sordu. Bu belde hangi beldedir? Ashab-ı kiram yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine sustu. Bu sefer ashab-ı kiram Mekke'ye, bu haram beldeye farklı bir ad vereceğini, başka bir vasfını söyleyeceğini düşünmeye başladılar. Peygamber Efendimiz, "Burası beldeyi haram, yani Mekke değil mi?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Evet" dediler. Peygamber Efendimiz üçüncü soruyu sordu. Bugün hangi gün? Herkes Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamberimiz yine sükut etti ve ashab-ı kiram yine bugüne farklı bir isim vereceğini zannetti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugün kurban günü değil mi diye sordu. Evet diye cevap verdiler. Önce ayı, sonra şehri, sonra da günü sorup her birisi için ayrı ayrı cevaplar aldıktan sonra Peygamberimiz konuşmasına, hutbesine şöyle devam etti. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere benzemeyiniz. Dikkat ediniz, burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler, sözümü işiten bazı kimselerden daha iyi anlayıp koruyabilirler. Muhterem dinleyicilerim, bu usul, yani soru cevap şeklinde muhatabının bildiği konuları ona teyit ettirerek, tasdik ettirerek tekrar tekrar sorması, meseleye kendi dikkatlerini toplamasını sağlaması Peygamberimizin eğitim metotlarından bir tanesiydi. Böylece ashab-ı kirama vurgulayacağı, akıllarında kalmasını istediği hususları farklı üsluplarla öğretir. Ashab-ı kiram da kelimesi kelimesine merakla bekledikleri o veciz ifadeleri adeta çölün suya hasret kalması gibi kana kana içerlerdi. İşte Zilhicce ayı, yani haccın yapıldığı bu ay nasıl bir haram aysa, nasıl onda savaş yapılmıyorsa, Mekke Allah'ın haram kıldığı, hürmet göstermeyi emrettiği, kan dökülmenin, avlanmanın yasak olduğu bir belde ise ve yine Arefe günü, Kurban Bayramı, Allah katında mübarek günler, sevinç günleri ve Allah'a yaklaşma demleri ise, işte tıpkı bu günler gibi, bu aylar gibi, bu mekanlar gibi müminlerin de canları, kanları, malları, ırz ve namusları bir diğerine haram kılınmıştır. Dokunulmaz kılınmıştır. Bir Müslüman başka bir Müslümanın canına el uzatamaz, malına el uzatamaz, onun namusuna, şerefine el uzatamaz, dil uzatamaz. Bunu yapan, bu hadis-i şerifte görüldüğü gibi Mekke'ye kan damlatmış, haram aylarda savaş başlatmış ve Allah'ın hürmet gösterilmesini emrettiği yerlerde ifsad hareketi başlatmış demektir. Peygamber Efendimiz bunu vurguladıktan sonra her Müslümanın canının, malının dokunulmazlığını ve bu hususta kadın erkek, köle efendi, zengin fakir, çocuk yaşlı farkı gözetilmeksizin hepsinin hukuk önünde eşit olduğunu vurguladıktan sonra işi ahiret inancına bağlıyor ve Rabbinize kavuşacaksınız. O size amellerinizi soracak buyuruyor. Yani ben bugün buradayım, yarın aranızdan ayrılacağım. Ben Allah'ın bana verdiği vazifeyi, haramların, helallerin neler olduğunu size öğrettim. Allah'ın bana bildirdiği vahyi, o ilahi kitabı tek tek size tebliğ ettim. Bundan sonra benim vazifem bitmiş oluyor. Bu öğrendiklerinizle amel etmek, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak durmak sizin tek tek kendi sorumluluğunuz ve hepiniz nasıl bir hayat yaşadıysanız Allah'ın huzurunda bunun hesabını vereceksiniz. Sonra belki de en çok korktuğu şey ümmetinin birbirine düşmesi, tıpkı küfür döneminde, isyan döneminde, cahiliye döneminde olduğu gibi Müslümanların birbirlerine kılıç çekmesi ve kendi aralarında savaş yapmasıydı. İşte bunu da ahiret inancını vurguladıktan sonra hemen sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere benzemeyiniz. şeklinde ifade etmiş. Demek ki bir Müslümanın haklı bir gerekçe olmadan başka bir Müslümanın canına, kanına girmesi, onun hayatına kastetmesi neredeyse küfre denk, sadece kafirlerin yapabileceği büyük bir cürümdür, büyük bir katliamdır ve Allah katında bunun, bu cinayetin azabı, cezası çok büyüktür. Ardından Peygamberimiz söylediği sözlerin ashab-ı kiramda kalmayıp daha sonraki nesillere ulaşması için de aman dikkat, bu söylediklerimi burada bulunmayan kimselere de ulaştırın buyuruyor. Böylece onların sırtına, omzuna ağır bir yük bırakıyor. Ben sizi gördüm, sizi tanıdım, siz bana inandınız, ben de bu dini, Allah'ın kitabını, kendi sünnetimi size emanet ettim. Artık bundan sonra bu emanete sahip çıkmak, kendi çocuklarınıza, torunlarınıza, bundan sonraki nesillere bunu ulaştırmak sizin vazifenizdir diyerek ashab-ı kirama emanetini teslim ediyor. Daha sonra da bir vurguyla, belki diyor, sizden bu cümleleri, bu hadisleri duyanlar, bu hatıraları dinleyen kimseler, içinizden bazılarından daha iyi anlar, daha güzel amel eder. Yani kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemeyiz. O devirde yaşayanlar mı, sonradan gelenler mi? Muallim konumunda olup, tebliğ yapıp, dini esasları anlatanlar mı, bunu duyup, samimi bir şekilde hayatına tatbik eden kimseler mi? Gerçekten hangi söz, kimde, nasıl tesir meydana getirecek, onu nasıl değiştirecek bilemiyoruz. Zaten bugün bizim de bu hadisi, bu ayet-i kerimeyi ve genel olarak sohbetimizdeki menkıbeleri vesaire anlatmamızın sebebi bir vasıta olmak. Belki bizden daha iyi anlayıp daha iyi tatbik eden, böylece bizi de yapmış olduğu o hayrına, o ibadetine sevap olarak ortak eden birileri çıkar diye Rabbimiz inşallah hepimizi bu büyük emaneti samimiyetle, ihlasla kabul edip gereği üzere yaşamak suretiyle hakkını vermeyi nasip etsin. Bizi Peygamber Efendimizin huzurunda mahcup eylemesin. Onun emanetine hıyanet eden kimseler arasına bizi dahil eylemesin. Nihayetinde o hutbenin Peygamber Efendimiz ashabına dönüyor ve tebliğ ettim mi? Allah'ın bana bildirdiği esasları size tek tek saydım mı? Bunları siz duydunuz mu, işittiniz mi diyerek soruyor. Onlar da evet tebliğ ettin deyince Rabbimiz şahit ol ya Rab diyerek onların bu ikrarını, bu tasdikini Allah'a beyan ediyor. Kısacası ben insanım, ben vazifemi yaptım, aranızdan çekiliyorum, artık Rabbime dönüyorum. Bundan sonra benim bu emanetimi almış, teslim almış kimseler olarak siz en güzel bir şekilde yaşama, yaşatma azminde olacaksınız ve bundan sonraki nesillere de bunun ulaşması için elinizden geleni yapacaksınız diyor. Muhterem dinleyicilerim, programımızın en son kısmında yine Allah dostlarından bir tanesinin gönül alemine misafir olalım. Muhammed bin Vasi, Kuddise sirruh, Allah dostlarından birisi bir gün kendisine nasılsın diye sormuşlar. Bu aslında hepimizin sık sık karşılaştığı bir soru. Fakat onun verdiği cevap gerçekten hem tefekkür dolu hem de bize devamlı ders olacak mahiyette. Ömrü eksilen ama günahı artan bir kimsenin hali nasıl olur ki? Ömrü eksilen ama günahı artan bir kimsenin hali nasıl olur ki? Çok ibretli bir söz. Gerçekten her birimiz nefes alıp verdikçe o kaçılmaz sona, bizi bekleyen ölüm anına yaklaşıyoruz. Her adım, her saniye bizi ona yaklaştırıyor. Hepimiz er veya geç, uzun veya kısa bir ömür neticesinde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Biraz önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi hepimiz amellerimizi ortaya koyacağız. Allah nimetlerini sayacak. Biz de o nimetler mukabilinde nasıl bir hayat sergilediğimizi, o nimetleri ne kadar değerlendirip ne kadar heder ettiğimizi söyleyeceğiz ve çetin büyük bir güne girmiş olacağız. Rabbimiz o günde işimizi kolay kılsın. Bizi eksiğimizde, hatamızda, kusurlarımızda affetsin. Settar ismiyle bizi mağfiret ikliminde lütfuyla, merhametiyle bağışlasın. Sevdiği, seçtiği salih kullarının, sıddıkların, şehitlerin, nebilerin, rasullerin dostu, ahbabı yapsın. Bizi onlarla birlikte cem etsin, haşretsin. İnşallah hesabımızı da kolaylaştırarak bizi en yüksek cennet makamı olan Firdevs cennetinde buluştursun. Bu duayla programımızı bitirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.